Ayrım 22.
Sonunda Ayşe Hanım başını çevirdi, Rüştü Bey'i uzun uzun seyretti, yürüdü, yaklaştı. Ben ne yapacağını merak ediyordum. Aman sertlik etmese diyordum içimden. Okşadı öptü mü yoksa? Nereden bildiniz? Evet, saçlarını okşadı, yanına oturdu, kolunu boynuna doladı. Dediğiniz gibi yaptı. Yani? Günname kızardı, gözlerini de eğdi. Hafifçe cevap verdi. Öptü. Sarıldılar birbirlerine. Ama çok uzun sürdü sarılmaları. Halının üzerine düştüler. Ben gene korkuyordum. Neden? Tabanca yerdeydi. Dokunurlar patlar diye. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı ki. Büyük beyefendi saçları başları darmadağınık olmuştu. Sonra Ayşen Hanım odasından tarağını getirdi. Rüştü Bey'in saçlarını düzeltti. Kendisi de tarandı, elbise değiştirdi. Kapıda bekleyen o yeni otomobile binip gittiler. Küçük hanım bana da şu kolyeyi verdi giderken. Ata son cümleleri yarı dinledi. Aklı halı üzerindeki sahnede, gözü Günname'nin gergin süveterli göğsünde, acayip ama tatlı bir sersemlik halindeydi. Büyük hastalıklardan sonra nekaat devresinde sağlık belirtileri kendini gösterirken güçsüzlük içinde duyulan ürkek dirilik yok mudur? Tad almaya, yaşadığını anlamaya ilk kez heveslenmek o hal işte. Genç kızı kendisine çekti. Başını göğsüne bastırdı ve güya kavga ve sevişme fasıllarından geçirdiği heyecanı yatıştırmaya çalışıyormuşçasına mırıldandı. Seni korkutmuşlar, üzmüşler köftehorlar. Aldırma, böyle olur sevişmek. Yeni usul sevişmeler böyle oluyor herhalde. Gene de haber verdiğine çok iyi ettin, dedi ve Günname'nin göğsünde rahat etmiş gibi durmasından bir süre hoşlandı. Fakat sonucunu göze alamayarak yavaşça sıyrıldı. Sevecen yapmaya çalıştığı bir sesle, ''Haydi yavrum, bana bir kahve yap da içeyim. İstersen iki olsun, karşılıklı içeriz.'' Kız bir fincan kahve ile geldi ve yeniden mutfağa döndü. Hayal kırıklığına uğradığı yürüyüşündeki kıvraklığın kayboluşundan belliydi. Ata Efendi biraz pişman ama işin duyulmasından çekinmişti. Sırf övünmek için Günname bütün apartmana, ''Büyük bey bana aşık, siz onun ağırbaşlı duruşuna bakmayın. Aklı fikri taze güzel kızlarda diye yayar böbürlenirdi. Acırdı da bu kızlara. Anadolu içerlerinden küçük yaşta karınları şiş, kemikleri eğri büğrü, yarı sakat gelirler, ev değiştire değiştire yavaş yavaş kanlanmaya, canlanmaya, gelişip gürbüzleşmeye başlarlardı. Gürbüzleşenlerin de çoğu güzel olurdu. Sevimli ve kendini beğenmiş. Cilt durulaşır, bakışlar değişir, şehirlininkine benzemeyen bambaşka şekilde yosmalık işaretleri belirirdi. Süs düşkünlüğü ve daha yüksek bir evde hizmet görmek hevesi arttıkça artardı. O hal evleninceye kadar yahut da dışarıdan birine kaçıncaya kadar sürerdi. Sonra aradan vakit geçer, bir gün o kabına sığmayan yosma kız, kucağında bir kundak, elinde sümüklü bir çocuk tutarak eski kapılarını ziyarete gelirdi. Artık rengi sapsarıdır, iskeleti çıkmıştır, bütün tazeliğini, güzelliğini, sevimliliğini kaybetmiş, yoksulluk içindedir. Yoksulluğa, yoksunluğa yeniden alışıvermiş, harcanıp gitmiştir. Herkes ona, aman kalkıp gitse, yemeğe gece yatısına kalmasa diyen gözlerle bakardı. Hatta, biz bu gece bilmem kimlere gideceğiz, gitmeseydik kal derdik gibi ağızlarda yapılırdı. Günname'nin de olacağı bu. Ata acıdı. Gönlünü almak için ütü odasına girdi. Nemli çamaşır ve çirişli patiska sıcaklığı kokan bu daracık yerde kız bunalmış olacak ki pencereyi açmıştı. Serin bir Mayıs akşamı. Günname, efendim, Ayşen sana Mısırlı Paşa'dan hiç bahsetti mi? Bir kere konuştu. Benim yüzümden bir türlü İstanbul'u bırakamıyor adamcağız dedi. Ha bir defasında da çok zengin olduğunu söyledi. Şu mahalleyi isterse satın alıverirmiş. Bilmem doğru, bilmem yalan. Bu işi hanımla konuşmalıyım değil mi Günname? Faydası yok, aklına koyduğunu yapar o. Karşıki apartmanın penceresinden bir delikanlının kendini göstermemeye çalışarak odayı göz hapsine aldığını anlayan Ata Efendi, küçük bir kıskançlık duymakla beraber pencereden pencereye anlaşmanın gençliğinden beri tadını bildiği için insaflı hareket etti, fazla durmadı, çekildi. Yalnız çekilmeden önce kıza, ''Yeter artık, yoruldun, üst tarafı yarına kalsın.'' dedi. Fakat Günname'nin karşıki kattan zevk alarak çalıştığını, ütüyü elinden zor bırakacağını biliyordu. İçinden, bari dalıp çamaşırları yakmasa diye söylenerek odasına ve asıl meseleye döndü. Şimdi başımıza bir dereveyha paşa çıktı. Şu Rüştü'nün talihi yar olmuyor ve selam. Paltoyu getirdiği gün önce içeriye girmek istemeyen Mısırlı, Ayşe'ni gördükten sonra ayrılamamış. Atanın ikinci davetini canla başla kabul ederek bir süre salonda oturmuş, ikram olunan viskiyi içmişti. Sarı kız buzdolabında içkilerin türlüsünü bulunduruyordu. Günnameyi de servise alıştırmıştı. Değişik şişelerle, kadehlerle, buz parçalarıyla, saman çubuklarla süslü büyük bir tepsi ortaya konuyor. Misafirlerin istedikleri aperatifleri, küçük hanım baba evinde o gibi işlerle alışıklık kurmuşçasına olgun, kibar, aynı zamanda hem nazik hem ağırbaşlı bir davranışla dağıtıyordu. Ayşen Paşa ile şöyle böyle güçlükle ama doyulmaz bir tatlılıkla İngilizce konuşmuştu. Fellah'ın aklı başından gitmişti. Kendilerini ertesi akşam için Abdullah Efendi lokantasına çağırmış, çıkarken de günnamenin eline bir 50 liralık sıkıştırmıştı. Yemeğe üftadeyi de götürmüşlerdi. Kadıncağız burada da dikkatli davranmış, zaten Mısırlı'nın dili diline uymadığından söze pek karışmamıştı. Daha çok iki genç konuşmuşlardı. Bir aralık Ayşen, Ata Efendi'ye usulcacık demişti ki, parmaklarıma baktı ve bana nişanlı olup olmadığımı sordu. Bekar mıymış paşa? Karısından ayrılmış. Kadın Amerikalıymış. Uyuşamamışlar. Onda daha ne kadınlar, karılar vardır. Ertesi günü Ata Efendi, Mısır'la iş yapan ve Sedefincilerin hanında yazıhanesi bulunan Mümin Bey'e uğramış, paşa hakkında soruşturma yapmıştı. Asıl ticareti Arap memleketlerine esrar sevk etmek olan bu 70'lik ihtiyar izahat vermişti. Rahmetli Kral Fuad'ın uzaktan akrabasıdır. Toprakları Nil Vadisi boyunca uzanıp gider. Ayrıca emlaki çoktur. Vakıfları da vardır. Mısrel Cedide de bir villa yaptırdı. Görülecek şey. Savaşta Mareşal Montgomery bir ara orada kaldı. Azıcık delişmen ama iyi kalpli, sporcu bir delikanlıdır. Otomobil, yat, yat yarışı, av, ömrü bunlarla geçer. Yenir, tükenir para değil ki Ata Efendi oğlum. Pencereden avuç avuç serpse de sonu gelmez. Denizin suyu biter, onda para bitmez. İki gün geçmiş geçmemişti, Mümin Bey Ata'nın odasına geldi. Benden seni sordular dedi. Daha doğrusu akrabadan bir hanımı ve babasını. Ne söyleyeyim onlara? Bildiğim insanlar değil. İsimlerini kağıda yazdım. Ayşe Hanım'la Yaşar Bey, tahkikatı konsoloshaneden yapıyorlar. Kim bunlar? Dayı oğlumla kızı Ayşen. Ayşe yanlış, bir N koy sonuna. Mümin notu düzeltti. Atadan aldığı bilgiyi defterine söylediği gibi yazdı. Teşekkür edip gitti ve o iş o kadarla kaldı. Meğerse kalmamış. Paşa ile sarı kız bir otel salonunda beraberce oturmuşlar. Acaba kaçıncısı? Rüştü bir tanesini öğrenmiş. Ayşen daha ilk günlerde planını gizlememişti zaten. Karşısına çıkan koca adaylarının en zenginini, yani kendisine en lüks hayat temin edecek olanını seçeceğini söylemişti. Bazı aşk meyilleri de duyuyor, birini sevmek, sevdiğinin olmak istiyordu ama öteki his bunu bastırıyordu. Yahu diye söylendi, kızda da ne şans var, Reveha Paşa'yı solda sıfır bırakacak servette bir yenisi bile ortaya çıkacak galiba. Rockefeller'ın oğlu Amerika'dan gelecek. Ayşen'i özel uçağına koyup götürecek. Nikahları havada kıyılacak. Atlantik üstünde. Dünya gazetelerinde resimleri çıkacak. Daire telefonu çalıyor. Ata ile Günname makine başında buluştular. Alıcı kızın elinde. Dinledi, sonra dönüp dedi ki, küçük hanım sizi otomobilde bekliyormuş. Sansar kapını da istiyor. Siz de palto ve boyun atkısı almalıymışsınız. İkisi de balkon penceresine aynı zamanda koştular. Hayret içinde kaldılar. Arabada üç kişiydiler. Ayşen, Rüştü ve Reveyha Paşa. Ata hizmetçi kıza baktı. Ne dersin Günname? Ne diyeyim? Erkekleri idare etmesini biliyor bizim küçük hanım. Doğrusu pek usta. Herkesin elinden gelmiyor. Maslak üzerinden Boğaz içine gidiyorlar. Ata Efendi içinde bulundukları otomobilin paşaya ait yepyeni bir şey olduğunu neden sonra üzerlerindeki tavan birdenbire açılıp arkaya toplanınca anladı. Eskiden Ford'ların üst ve yanları açılır, muşamba örtülüydü ama açmak için yarım saat çalışmak gerekirdi. Bu tam otomatik. Paltosunu giydi, atkısını da boynuna doladı. süratli rüzgarına tutulmuş uçuyorlar. Direksiyon başındaki paşaya, ''Aman evladım biraz yavaşla, bu yol şakaya gelmez.'' diye ihtarda bulundu. Adam oralı değil, zaten sözünü anlamadı bile. Öbürleri de aldırmıyorlar. Bir gün Ayşe'nin kazaya uğraması ihtimalini aklından geçiren Atay'ı dehşet kapladı. Otomobil enkazı arasından ölü veya sakat çıkarılan bir Ayşen. Mesela kötürüm kalıyor yahut o güzel yüz yamalı bir surat haline geliyor. Allah korusun. Tekrar etti. Yavaşlatın şunu diyorum size. Bu sefer dinlediler. Hatta Tarabya'ya inen yokuşun başındaki kır gazinosu önünde durdular. Arabaya bira getirttiler. Güneş henüz batmıştı. Burada deniz kenarında olmayan bir dağ havası, dağ başlarına özgü funda kokulu bir bahar rüzgarı vardı. Atağının içi açıldı. Rüştü ile Reveyha Paşa İngilizce bir konuşmaya dalmışlardı. Ayşen'e yavaşça sordu. Eski ahbap mı imiş bunlar? Mısır'da mı tanışmışlar? Öyle olmadığını anlamışsındır dayı. Anlamamazlıktan geliyorsun. Ara sıra hatırına aldığın günname geçen günkü kavgamızı herhalde anlatmıştır. Atağı duraladı. Az sonra dedi ki, nişanlınla arana sokmamalıydın onu. Daha nişanımız yapılmadı. Sait de karısından henüz ayrılmamış ya. Sait dediğin kim? Ayşen Paşa'yı gözünün kuyruk ucuyla işaret etti. Küçük ismi budur, Sait'tir. Öyle derken kızın sesinde atağının sezgisinden kaçmayacak bir haz duyma havası vardı. Ayşen sanki tutulmuştu Mısır Paşası'na. Bu gece nerelere gitmediler? Büyükdere'de yemek yediler, Ortaköy'deki havuzlu gazinoya uğradılar, biraz kaldılar, Şişli'ye çıktılar. Bomonti fabrikasına sapan köşede başka bir gazinoya girdiler. Öyle ahım şahım bir yer değildi. Rumca şarkılar söyleniyordu. Beyoğlu'nda görünmekten çekinen çiftler oraya giderlermiş, bir köşeye çekilip baş başa sevdalaşırlarmış. Az zamanda çalgı ve türkü sesinden kafaları şişti. Haydi Park Otel'in pavyonuna. Tenha olduğundan sıkıldılar. Taksim pavyonuna girdiler. Paşa, başka mahal yok, bitti hepsi diye soruyor. İstanbul'da gece sabaha kadar eğlenilecek yerler bulunmadığına kızıyordu. Sonunda gezintiye doymamış halde herkesi evine bırakıp oteline gitti. Gezintiye mi doymamıştı, sarı kıza mı? Ata kuşkulu. Çünkü hakikaten onun yanındayken saatler çabuk geçiyordu. Bir şeye daha dikkat etti. Ayşen başka kereler yaptığı oyunu oynamamış, yani uykusu gelmiş gibi tavırlar almamıştı. Paşanın yanında şikayetsiz, farkına varmadan sabahı edecekti. Bereket onlar dansa kalktıkları zaman baş başa kaldığı Rüştü şu haberi verdi. Haftaya Londra'ya gidiyor, bir jokey bulacakmış, yarış atları için binici yani. Londra'dan mı gelir onlar? Evet, jokeylerin en iyisi İngiltere'de bulunur. Aşçıların en mükemmeli de Mengen'de çıkardı bir vakitler. Bizim memleketten, Ayşe'nin memleketinden. Sizin aile nerelidir? İzmir tarafından ama aslen Rumeliliyiz. Annem İstanbulludur. Atay'a o dakikada Mısırlı'dan başka herkes nereli olursa olsun daha sevimli gelmişti. İnanışı şuydu ki sarı kız şimdi istediğini aradığını bulmuştur. Reveyha Paşa'dan ayrılamayacak. Bu nedenle apartmana girip de odasına doğru yürürken durdurdu. Benim anladığım sen paşayı pek beğeniyorsun, değil mi? Evet dayı. Aranızda söz geçti mi? Geçti kuşkusuz. Geçti dayı. Bir şey kararlaştırdınız herhalde, öyle mi? Evet, öyle dayıcığım. Ne çabuk. Çabuk oluverdi. Yani seni alacak mı? Alacağım diyor. Evlenmek isteyenlerin kaçıncısı bu? Gene ağlatmak mı istiyorsun beni? Bırak gideyim dayı. Dayı ürktü, ısrar edemedi. Kös kös odasına girdi, kendi kendine söyleniyordu. Ayşe'nin pasaportu çoktan hazır değilse ben bir şey bilmiyorum. Elçi buradayken yaptırdı belki de. Her an harekete hazır bulunuyor. Kafasının içinde 100 türlü proje var. Günün birinde pır diye uçup gidecek. Günname elinde bir kağıtla yanıma gelecek. 2 satır yazı. Elveda sevgili dayıcığım, beni bağışla, böyle yapmak gerekti. Yakında ayrıntılı mektubumu alırsınız. Hepinize saygılar, selamlar. Ata hayalinde sarı kızın kaleminden, onun soğukkanlılığına uygun şekilde yazdığı bu pusulayı hakikaten almış, okumuş gibi şaşkındı. Neredeyse koridora fırlayacak, elinde kağıt tutuyormuşçasına, acayip bir tavırla karısının odasına koşacak, onu dürterek uyandıracak ve... Gördün mü sarıçıyanın marifetini? Bizi yüzüstü bırakıp kaçmış. "Nah işte mektubu!" diye haykıracaktı. Yalnız bu kadarla kalsa, "Haydi topla eşyalarını, dön Gedikpaşa'daki kulübeye. Şimdi Feride de yok, hatta damat Atıf da. Elbet Sedefinci de artık atanın pasaportunu verir. Bir lokma, bir hırka, yoksul bir yaşam başlayacak. Afitap kıraathanesinde pinekleyecek. Ayrıca Feride'nin kurumuna da katlanacak. Vurguncu, sonradan görme mahalle karısı kurumları. Üftade ise kızının tarafını tutacak, onu hoş tutmaya çalışacak. Ne düşüş, öfkelendiği için gene şivesini kaybetti. Yüreğimin evinden vurdu kancık beni, ekmeğimize kan doğradı elin dölü. Neden sonra düşünceleri şekil değiştirdi? Hayır, Ayşen böyle davranmazdı. Dayısının maddi durumunu yoluna koymadan gitmezdi. Belki habersizce sıvışırdı ama bıraktığı mektuba bir de çek koymayı unutmazdı. Oralardan da para, hediye yollardı. Sebepsiz yere çekiştiriyordu güzel kızı. Belki de Mısır'a aldırtır, İngiliz Maraşali'nin oturduğu villaya kendisini birkaç ay misafir ederdi. Ata Efendi öteden beri Mısır'ı görmek isterdi. Hiddet yavaş yavaş silindi, yerini yumuşamaya bıraktı. Orada da güzelliğiyle ün kazanır vallahi. Eh, kocası da sözü geçer, genç, dinç, taşı sıksa suyunu çıkarır. Karısını koruyacak güçte, göz koyanları yola getirmesini bilir. Hatta en baştaki yılışı kovardaların bile. Son aylarda İstanbul'da eğlence yerlerinin görünümü epeyce değişmişti. Artık çalgılı gazinolarda eskisi gibi garip satıcı tipi adamlar yok. Koyunlarından çıkardıkları beşer yüz liralık desteleri masalara vuran parmaklarını tükrükleyerek garson hesabı gören zavallı hüdükler heybelerini sırtladılar. Geldikleri yere gittiler. Meydandan çekiliverdiler. Yaşadıkları yanlarına kar kalmıştı, o kadar. Yaşar bunlardan değildi. Eskiden beri bir batıp bir çıkan, serseri, serüven peşinde dalavera adamıydı. Savaş kazanç alanını genişletmiş, olanaklarını arttırmıştı. Yarın belki aynı kolaylıkla para elde edemeyecekti ama heybesini sırtına vurup yeniden Düzce'ye de dönmeyecekti. Zaten kızı sayesinde tutunma ihtimali çoğalmıştı. Ayşen kiminle evlense, elçi ile, Amerikalı ile, paşa ile, Rüştü ile, hatta doktorla hayatını güven altına almış bulunacaktı. Hele Reveyha'nın kaynatası olursa, gel keyfim gel, Kahire'de bir de zengin Çerkes kadını bulurlardı. Zaten Çerkes'e alışkındı. Hani Mısır vakıflarından ayda tıkır tıkır birkaç bin lira gelen kadınlar varmış ya, böyle birisi. Ata bunları kura kura epeyce zaman uyuyamadı. Fakat ertesi gün pazardı. Geç kalkarım diye avundu ve ancak içeriye aydınlık dolarken daldı. Bir avuntusu da Ayşen'i uyanınca karşısında görmek, onunla öğle yemeğinde beraber bulunmaktı. Sabahları evin içinde ne hoş gezer, dolaşır, uyku sersemliği bir yaraşırdı ki sarı ipek kozasına. 6. Pazartesi günü Ata Efendi Emniyet Müdürlüğü binasına giriyordu. Kapıda kimi göreceğini sormadılar. Kendisi bir memuru yakaladı, danıştı. "Bizim Rasim vardır, bir masa şefi olmuş ama hangi şubede bilmiyorum. Soyadımı dur bakayım oğlum. Memlekette babasına peşkircinin Ali derlerdi." "Ha, Rasim peşkirci olacak. Üçüncü kattan sorun." Döne dolaşa odasını buldu. Kapıdaki polise adını verdi. Hemen içeriye aldılar. "Vay dayı efendi, bizi arar sorar mısınız? Buyurun buyur." 5-10 kelime şundan bundan konuştuktan sonra işi başından taşkın olan Rasim dedi ki, "Bir emrin mi var dayı?" "Eh, bir ricam var mümkünse şayet." "Söyle." "Yaşar'ı tanırsın." "Tanırım elbette. Maşallah kızı da pek güzel, pek şık. Har vurup harman savuruyor. Yaşıyorsunuz doğrusu. Ama iyi kız. Dosyası tertemiz. Evvelce kuşkulanmıştık." Atanın şaşırdığını görünce ilave etti. "Hayır, hamdolsun öyle bir şey yok. Mesele başka bir şeyle ilgili." "Ne gibi?" "Yabancılarla konuşup geziyor ya." "Casus mu sandınız? Biz vazifemizi yaparız." "Tabii tabii, yapmalısınız elbette. Benim öğrenmek istediğim şu, Ayşen pasaport çıkarttı mı?" "Kolay, sen şu kağıda adresini, soyadını filan yazıver, sordurtayım." Birini çağırdı, kulağına bir şeyler söyledi. Kağıdı eline verdi, yolladı. "Sizden gizli seyahate mi çıkacak? Yaşı uygunsa men edemeyiz. Eskiden bir kanca takardık ama şimdi ilişemiyoruz. Boyuna genelge yolluyor, kanuni muamele deyip duruyorlar. Güçleşti işler." Cevap geldi. Rasim kağıda göz gezdirdikten sonra dedi ki, doğru, 7-5-1946 tarihinde pasaport muamelesi ikmal edilmiş. Yani 3 gün önce, cuma günü. Öyle, galiba birisiyle fertiyi çekecek. Kim bu adam? Mısırlı bir paşadan kuşkulanıyorum. Evleneceklermiş. Ha, şu otomobilli milyoner Rüveyha Paşa olacak. Ata düzeltti. Rüveyha Paşa. Her ne karın ağrısı ise o diplomatik pasaportla geldi. Kral ailesiyle yakınlığı varmış. Bize tavsiyelidir. Gene de peşini bırakmadık ya. Peki niçin nikahlarını burada kıyıp güzel güzel gitmiyorlar? Kızın bir nişanlısı var da. Hoş, tam nişanlı da sayılmaz. Sadece sözlü. Delikanlı fena tutkun olduğundan usulcacık sıvışacaklar senin anlayacağın. Bizi o yön ilgilendirmez. Ata efendi, ama beni pek yakından ilgilendirir diyecekti, vazgeçti. Daireden ayrıldı. Rasim oda kapısından dışarıya kadar çıkmış, akrabasının yaşını başını hiçe saymamazlık etmemişti. Soysop arası Anadolu terbiyesinin henüz bozulmadığına memnun ama aldığı haberden sersem bir halde bürosuna girdi. Lanet olsun o paltoya diye söyleniyordu. Şayet kaybetmeseydim bu herif karşımıza çıkmayacaktı. Ayağım kırılaydı da Dolmabahçe balosuna gitmeseydim. Padişah sarayında birin aşiftesini sıkıştırmak bana uğur getirmedi. Zaten o saray kimseye yaramıyor. Ne padişahlara ne de sonradan yerini alanlara. Taşına temeline hayır dua sinmemiş bu binanın. Öğrendiğine anladığına göre Ayşen en çok bir haftalık misafirdi. Çünkü Rüştü dün gece paşanın hafta içinde İstanbul'dan ayrılacağını söylemişti. Pasaportun hazırlanmış olması da yalnız gitmeyeceğini ispat ediyordu. Babasına bir telgraf çekeyim çağırayım kararını verdi. Fakat öyle bir şey yaparsa Ayşe'nin kendisine güceneceğini, bir daha arayıp sormayacağını, dargın ayrılacaklarını düşününce fikrini değiştirdi. En iyisi dedi, kıza bildiklerimi söylerim, kaçmasına da yardım ederim. Ayşe'nim ne dilerse onu yaparım. Kendisine telefon edeyim. Dışarıda bir yerde buluşalım, konuşalım. Bakalım ne cevap verecek. Saat 6'da pastanenin bahçesine girdiği zaman sarı kız sözleştikleri halde henüz gelmemişti. Fakat Atay'ı gören garson hemen yanına sokuldu. Ayşen Hanım'ın otelde beklediğini söyledi. Antrede karşılaştılar. Herhalde pencereden gözlüyordu. Pastanede bizi rahatsız eden olur. Burası daha ıssız. Ne var dayı? Can sıkıcı bir haber mi aldın babamdan? Yan salona geçtiler, oturdular. Ata söze nasıl başlayacağını bilemiyor. Evet, sana dair bir mesele. Sana ve paşaya dair. Öğreneceğini tahmin etmiştim. Neydi o polis memuru? Hani akrabanızdan biri? Senin de akraban olur. Kendini bizden saymıyor musun? Anadan babasız mı doğdun? Mengenli olmak Çerkeslik haysiyetine mi dokunuyor? Baban para kazanıp sana avuç avuç vermeseydi Rüştüleri, Mısırlı paşaları Düzce'de zor bulur oynatırdın. Yo, hepsine eyvallah ama nankörlüğe dayanamam. Gideyim ben kızım. Geldiğime hata etmişim. Ata kalkar gibi yaptı. Onun ara sıra böyle Türk damarı tutar, gözü dünyayı görmezdi. Ayşen şaşaladı, cevap verecekti, sözü boğazında tıkandı. Sadece boğuk bir sesle, dayı diyebildi. Gözleri doldu, elleriyle yüzünü örttü, sonra sarsak hareketlerle çantasını açtı, mendilini çıkardı ve bu kez yüzüne mendili kapatarak her zamanki ağlamasına başladı.